Ayrım 9. Hayduklar. Panayet İstirahati. Sayfa 94. Hayat denizimize, kaderin serpiştirdiği kayalar, bir sürü insanın, kıyılar boyunca küçük sandallarla kürek çekerek, tedbirlice yaşamalarına sebep olur. Spilka Bistriza'dan, Polas Spilka, bu kayaları tanıyordu ve metelik vermiyordu. O, burnu çamura batmış olarak yok olmaktansa, dalgaların çarpmasıyla parça parça olmayı tercih ediyordu. Ölüm şekli benim için önemlidir. Kendi tercihlerim vardır. Böylece, tereddüt etmeksizin, ertesi pazarın öğleden sonrasında, bu kadar Voynich'in korktuğu kayanın karşısına çıkmak üzere yola koyuldum. Görkemli Moldavya horasına üç çingenenin müzik aleti eşlik ediyordu. 30 kadar genç kız, aralarında sultana, 20 kadar delikanlı. Biraz terliyorlardı. Çünkü güneş yakıyordu. Ama onlar buna aldırmıyordu. Hem terbiye icabı, hem de gözetleyen ebeveynleri memnun etmek için araya bir de işlemeni mendil koyarak küçük parmaklarıyla tutuşmuşlardı. Güzel halka kendi merkezine doğru atılıyor, bir Voynich bağırıyor, "Yere, yere!" Küçük ayaklar, büyük ayaklar dolu yağar gibi yere vuruyorlar. Sert eller, küçük elleri yükseğe, başın yukarısına kadar kaldırıyor, ardından aşağıya, dizlere doğru indiriyor. Sonra çember genişliyor. Vücutları uzaklaştıran bir hamleyle kolları uzanıyor. İşte şimdi insandan çelenk birkaç adım sağına koşuyor. Daha uzun süre soluna doğru yeniden atılıyor. Bütün ayaklar yere. Yere! Derin bir nefes tekrar başlanıyor. İşte bu Romen horasıdır. Onu sevmek için Romen ve köylü olmak lazım. Karmaşık değildir ama asil bir oyundur. Renkleri bile gökkuşağından daha zengin. Ana emeğiyle yetiştirilen, ipek böceğinin cinsine göre sarı veya beyaz bürümcükten atkılar. Keten bezden korse ve etekler kar gibi beyaz. Kadife ve siyah ketenden önlükler. Gözyaşı gören, iç çekişler işiten, işlemeler, danteller. Gülüşler ve şarkılar da eksik olmuyordu. Çünkü gözyaşlarından gülüşlere kolay geçilir. Güzel, güzel olmayan veya çirkin horanın genç kızı, delikanlıların gözüne daima hoş gözükür. Onlar kızların bir koca aramak için orada olduğunu bilirler. Halbuki delikanlılar oraya kadın aramak için gelirler. Nadiren eş aramak için. Küçüğün annesinin hareketlere ve fısıltılara dikkat sarf etmesi bu yüzdendir. Delikanlılar bu gözetlemelerin farkındadır. Ellerini ayıran mendil de bunu açıklıyor. Bu anne babaları memnun eder ama arzuyu daha da şiddetlendirmekten başka işe yaramaz. İşlemeli zıbın giymiş, beyaz itzari pantolonu kalçaya oturmuş vaziyette, ayaklarda cilalı imeği, geniş kenarlı ve üç renkli kurdeleli şapkası başında, genç adam evvela kendi cinsiyle gururlanır. O barbattır ama kendini Voynich sanır. Bu kendini güzel sanan genç kızın hoşuna gider. Genç kızın ihtiyatkar, biraz da kurnaz samimiyetine karşılık, delikanlı ihtiyatsız, kesin fakat kendine hiçbir şeye mal olmayan bir söz verir. Bu yeterliyse ne âlâ? Değilse kanun önünde eğilir. Boyundurağa koşulur, bir yuva kurar. Geleneklerin inatçı savunucusu olur. Özellikle genç kız babası olursa. Onun kızları da oraya giderler, orada bir koca aramak için. Hora daima bir carcuma'nın yakınında olur. Carcuma, meyhaneye benzeyen yerler. Bu doğaldır. İnsan sıcaktan bunalır. Bir bardak içmesi gerekir. susamışlıktan veya yiğitlik taslamak için içilir. Ama her zaman içilir. İçki içilirken de ya bir şey söylemek veya gene yiğitlik taslamak için konuşulur. Sadece kar gibi uzun saçlı ihtiyarlar asırlık ceviz ağacının gölgesinde hatıralara dalarak içerler, içtenlikle konuşurlar. Dalgın bakışlarla artık kendilerini coşturmayan bir hayatın çalkantılarını seyrederler. Oraya vardığımda olup bitenler bunlardı. Meraklı bakışlar, kasabada Sultana ile nişanlanmam haberini kulaktan kulağa yayıldığını bana sezdirdi. Bu söylentiyi onaylamak için gidip müstakbel gelinimi ve halasını selamladıktan sonra tek başıma erik ağaçlarının altında ayrı bir masaya oturdum. Bir kilo şarap ısmarlayıp kabarenin önünde dans edenleri ve içerek konuşan grupları sakince izledim. Bu konuşulanlardan ben oldukça uzaktım. Horanın gürültüsü yüzünden konuşulanların kulağıma gelmeyeceğini düşünüyorlardı. Ama söylenenlerin bir kısmını duyacak kadar onlara yakındım. Benim hakkımdaki bu laflar o kadar kötü sayılmazdı. Ama bazıları iddia ediyordu. O muhakkak gelecek. O onu biliyor. Bu o, Logofat Kostaki'ydi. Benim kaya parçam. Bölgenin dehşeti. Düşünüyordum, gelsin. Geldi. Dört nala yaklaşan atı, yolda bir toz bulutu kaldırdı. Orada bulunanları titretti. Başlar, hem içenlerin, hem dans edenlerin, hem de çingenelerin ki, endişeli bakışlarla aniden at üstündekine çevrildi. Beriki, Hora'ya yanaşırken, atını Buistru yürüyüşüne geçirdi. Buistru, dans edercesine mağrur, rahvan yürüyüş. Herkes hayvana hayran oldu. Doğrusu ben de ona hayran oldum. Daha iyi bir efendiye layık bir yarış atıydı. Ufak, karayağız, cıva gibi hareketli efendi, dizleri kesik bir akasya ağacına attı. Cari Cuma'nın önündeki gençliğin arasına doğru ilerledi. Bütün şapkalar onu selamladı. Yaranmak isteyen bir grup derhal etrafını çevirdi ve hemen benim mevcudiyetimden onu haberdar ettiler. O zaman doğrudan yüzüne bakmak için döndüm, korkmadan. Açık oynamak istiyordum. Logofat ince bacakları üstünde yükselerek dalgın bir kulakla konuşulanları dinliyordu. Bir kelime bile söylemiyordu. Ara sıra benim tarafa kaçamak bir bakış atıyordu. Sonra aniden boğuk bir sesle beni kastederek söylediği şu kışkırtıcı lafları işittim. Sokaklarda sürten yabancıların bacaklarını kırmak gerek. Bu doğrudan sataşmaya cevap olarak yeni bir dansa başlamış olan Hora'ya doğru yöneldim. Sultana'nın elinden tutan kız arkadaşıyla onun ellerini ayırdım ve iki genç kız arasında dans etmeye koyuldum. Bu kurala uygundu. Logofat'ın yaptığı öyle değildi. Bir delikanlının Hora'ya girerken bir erkekle dans etmeyi severek kabul eden bir genç kızın elini o erkekten asla ayırmaması gerekir. Bu herkesçe bilinir. İki genç kızın arasında yer olmazsa ancak iki erkeğin arasına girebilir. Bu kavga aramayan, herkes tarafından uyulan kesin bir kuraldır. Logofat Kostaki halkın şaşkın bakışları arasında kurala gelmenin iyi olacağını sandı. Bunu en az beklediğim bir anda bir el arkadan sultana tarafındaki bileğimi yakaladı. Döndüm, dans durdu. Çingeneler çalmayı durdurdu. Aşağılık herif solgun rengiyle önümdeydi. Kindar bakışlarla beni süzdü ve boğuk bir sesle konuştu. Girmeme müsaade ediyor musun? Başka yerden gir. Buradan girmek istiyorum. Buradan istiyorsan al. Karnına bir diz darbesi onu yere yıktı. Boğazlanan hayvan gibi iniltili bir ses, kahraman bayıldı. Hiç kimse imdadına gelmedi. Meyhane boşaldı, kadınlar kaçtılar. Bir ihtiyar haykırdı. Bu başımıza büyük bir bela açacak. Müzisyenlere bağırdım. Gelecek pazara, sultan ile yapacağım nişan için sizi tutuyorum. ve Sultan Han'ın evine doğru yola çıktım. Yanında çocuğu olan bir anne istiharos çıkardı ve "Tanrı bizi felaketten korusun," dedi. Bütün bir hafta boyunca kuşkusuz Bistriza üstünde Spilka'dan daha mutlu bir pilotaj olmadı. Logofat kasabada artık gözükmedi. Her akşam gidip Sultan Han'ın yanında birkaç saat geçiriyordum. Ve her akşam benden ayrılırken o şöyle diyordu. "Spilka, hayal ettiğimiz mutluluğa inanmıyorum. Köpek bize müsaade etmez. Bir lanet omuzlarımın üstüne çökmüş olsa gerek." Gözleri gözlerimde, bakışımı parlak göz bebeklerinin duru lacivertine daldırıyordum. Temiz alnını öptüm. "Sakin ol sultana. Halayı buralardan uzağa, bizimle gelmesi için ikna ederiz. Satvaşa'da evim var. Orada mutlu oluruz." Hüzünle gülümsedi. "Ölülerin kendilerini gömen sağlar üstündeki etkisini bilmezsin. Halam mezarlığını terk etmektense diri diri yakılmayı yeğler." Nişanımızın yapıldığı pazar günü meyhaneci skandal korkusuyla horaya mani oldu. Akşam duasından sonra gidip çingene müzisyenleri buldum. Onlara papazın nişan yüzüklerini değiştirme merasiminden sonra aile arasındaki yemekte hazır bulunmalarını söyledim. Kasabanın gençleri içiyorlardı. Konuşmaları canlılıktan uzaktı. Onların bir kısmı ihtiyatlı davranıyordu. Ama diğerleri gelip bana alçak sesle, "Bütün topluluğun o köpeğin aldığı dersten dolayı sevindiğini söylediler. O senden korkuyor. Siz pilotajlar ve oduncular, özgür insanların meydana getirdiği kuvvetli bir topluluksunuz. Halbuki biz köleleşmişiz. Sert, ilkel hayatınız sizi soygundan ve kamçıdan uzak tutuyor. Oysa bizim boynumuzda zincirler var. Eğer Logofat bize baharda ekmemiz için bir ekrar toprak verirse, kendimizi bahtiyar hissederiz. Aksi takdirde gündelikçi olarak çalışmaya gideriz. Hem de sadece onun yanında. Bu yüzden halk onunla zıtlaşmak istemez. En güzel kızlarımız önce onun elinden geçer. Sonra onlarla evlenen biz oluruz. Hamile bıraktıklarıyla da." Akşamleyin yan yana birleştirilip üzerine güzel bir örtü örtülen masaların etrafına toplanan papazla birlikte bir düzine akraba ve dost, işinde nişanlımın hediyeleri bulunan kutuyu açtığım zaman gözyaşlarını tutamadılar. Altın iplikten 30 saçaklı Bateela, gelin yüzünü örtecek olan altın ya da gümüşlü iplikli püskül. Zavallı annemden miras kalan küçük hazinenin etrafında ateşten bir nehir gibi duruyordu. Bu miras bir çift elmas küpe, iki kıymetli yüzük, iki yakut ve safir kakma bilezik, özellikle üzerine üç iri lefte dizilmiş meşhur salba köylü kolyesi, iki Avustralya İmparatorluk Düka altını, dört Venedik Düka altını, dört poli, altı Türk lirası, 10 galbeniden oluşuyordu. Orada bulunanlar duygulandılar. Ölülerini düşünen halayla, mutluluğumuzun rüyasına inanmayan nişanlım hariç. Beyazlar giyinen sultana, henüz tam ehlileşmemiş bir güvercin gibi, sabit bakışlarını bir hediye kutusuna, bir gülen gözlerime çeviriyordu. Herkes kötü önsezisini kovmaya çalışıyordu. Papaz hararetli bir dua okudu. Bizim evlenme kararımızı kutladı. Yemekte şakalar yaptılar. Çingene müzisyenler çaldılar. Eğlenceli hikayeler anlatıldı. Sadıç kadın, sultanayı çeyizini sergilemesi için zorladı. Sultana bu işi otomatik olarak yaptı. Şen şakrak kadınlar sandığın üstüne atıldılar. İşlemeli gecelik ve kombinezonlar, peçeteler, yastık kılıfları, çarşaflar, örtüler, el havluları çıkarıldı, odaya yayıldı. Sultana sadece ara sıra gülümsemek nezaketinde bulundu. Gece yarısı ayrılırken nişanlıma sordum. "Sultana, bütün bu kara düşünceler niye?" "Bunlar kara düşünceler değil, Spilka. Senin felaketine sebep olacağını biliyorum. Onun geldiğini görüyorum." Onu göğsüme sıkıca bastırdım. O şefkatle göğsüme yaslandı. Sıcak bir gözyaşının elimin üstüne düştüğünü hissettim. Sonra çam kokulu serin rüzgar ve bu Ağustos sonunun ılık gecesi evime dönerken beni sardı.